Ayrım 17, Kardeş Kavgası, Nikos Kazantzakis, sayfa 177, 12. İşte Peder Yanaros, hoş geldin yiğidim. Peder Yanaros sakalını okşayıp çevresine bakınarak çekingen adımlarla yaklaştı. İri yarı adamlar şarkı söyleyerek ateşin çevresinde hoplayıp zıplıyorlardı. Tüfeklerini omuzlarına asmış, fişekliklerini kuşanmış, kollarını kendileri gibi tepeden tırnağa silahlı ve kırmızı mendilli kızların omuzlarına atmışlardı. Sevinç ve ışıkla kaplı dağ tepesi yanıyor, yüzler sanki şimdiden kurtarıcının dirilişini yansıtıyordu. Peder Yanaros onlara bakmaya doyamadı. Şu ruhlara, gövdelere bakın, ne gençlik! Tanrım, acı bana, bir şey anlamıyorum. Gerçekten bu kadar yaşlı mıyım? Zayıf yüreğim açılabilecek mi? Bakışlarını yeniden çevresinde gezdirdi. Tıraşsız, pis, saçı sakalı birbirine karışmış insanlar, korku ve titreme. Her sınıftan kişiler, işçi, köylü, öğretmen, öğrenci, çoban, erkek ve kadın, pek çok genç kız. Tehlike eğilimi, erkeksi yaratılış ya da özgürlük isteğiyle evlerinden ayrılmış, kızıl takkeyi giymek için saçlarını çözmüş, açlığı, pisliği ve ölümü erkeklerle paylaşıyorlardı. Yemek pişirme ve çamaşır yıkama işini üstlenmiş, yaralıları taşıyor, yara sarıyor, elde tüfek saldırılara katılıyorlardı. Gizlice işgal altındaki köylere iniyor, yeraltı çalışması yapan arkadaşlarına haber götürüyor, mektup alıp veriyor, kayıtsızlıkla hayatlarını tehlikeye atıyorlardı. Kızların açlık ve soğuğa katlandığını, büyük bir cesaretle çarpışıp öldüklerini gören erkekler, yiğitlikle birbirleriyle yarışıyor, onları aşmaya çalışıyorlardı. Başlarını dikip ateşin çevresinde zıplayan insanları izleyen Peder Yanaros, onlara baktıkça gurur duymaktan kendini alamıyordu. Ah, gençliğim geri gelse, pabuçlarımı çıkarıp meleklerin halkasına katılmak için kollarımı açarak yeniden ateşe atılabilsem. Kendini tutamayıp ellerini uzatarak, selam dostlarım diye bağırdı. Daha da yaklaştı. Ağır bir koku çarpmıştı burnuna. Kuzu kızartması, şehvet ve ter kokusu. Birden pembe yanaklı, bıyıklı ve pomponlu pabuçlu sarışın bir genç sağ koluna yapışıp onu dans edenlerin arasına sürükledi. Aynı anda da iri yarı iki genç sol kolundan tutup sürüklüyorlardı Peder Yanaros'u. ''Hoş geldin yiğidim. İşte bizimle dans etmeye koşan Peder Yanaros. Hadi aslanım, sıva cübbenin eteklerini.'' Yere dayadığı sopasına yapışan Peder Yanaros elinden geldiğince direniyordu. ''Neden dans ediyorsunuz dostlar?'' diye bağırdı. ''Bırakın beni. Kabul kabul dans edeceğim. Ama önce bana nedenini söyleyin. Mutlu bir haberi mi kutluyorsunuz?'' ''Top sustu mu? Kapandı mı şeytanın ağzı? Kardeşler barıştı mı? Sonunda açtılar mı gözlerini? Konuşun dostlarım, beni bekletmeyin.'' Herkes gülmeye başladı. Askerlerden kaçıp dağdakilere katılan Topal Aleko kendine özgü bir çıkış yaptı. Çin'deki kardeşlerimiz ovayı ele geçirdi. Kentleri kapladı, milyonlarca köleyi özgürlüğüne kavuşturdu. Sarı ırmağa vardılar. Haberleri periler bize getirdi. ''Kimden söz ediyorsunuz dostlar? Bu kadar yükseğe çıktığım için kulaklarım uğulduyor, iyi duymuyorum. Kim dediniz?'' ''Çinliler dedik ya muhterem peder, Çinliler, müttefiklerimiz, kardeşlerimiz. Hadi yaklaş, çıkar cübbeni de bizimle dans et.'' ''Çinliler artık kardeşimiz mi oldu? Dünyanın öbür ucunda olup bitenden bize ne? Kendi bahçemizi sulasak daha iyi ederiz.'' Dağdakilere katılan Halikya köyü öğretmeni Peder Yanaros'un sözünü kesti. ''Onlar bizim kardeşlerimiz, dünyanın ucu yok. Artık hep birlikte, tek bahçe, tek ev. Bütün ezilenler kardeşlerimiz. Aynı babanın çocuklarıyız.'' ''Hangi baba?'' ''Lenin. İsa ne oldu?'' Öğretmen bir kahkaha koyuverdi. ''Çevir sayfayı muhterem. Beşinci bir İncil var. Kutsal İncil'in Lenin'e göre okunuşu. Okuduğunda Yunan, Bulgar ya da Çinli diye bir şey kalmadığını göreceksin. Yalnızca kardeşler var. Haksızlığa uğrayanlar, ezilenler, açlık çekip adalet özlemi duyanlar, ister sarı olsun, ister beyaz, ister zenci, hepsi bizim kardeşlerimiz. Aç yüreğini Peder Yanaros, içinde herkese yer var, sevgiden yana hassizlik etme.'' Kızıl sakalıyla saçı birbirine karışmış, başına bir karabes sarmış, boynuna zincirle yaban domuzu dişi asmış bir adam, Peder Yanaros'un omzuna yapıştı. ''Hadi gel zeybeğe papaz'' diye bağırdı. ''Vur ayağını yere muhterem. Hepimizi yutacak toprağa vur ayağını. Paskalya yaklaşıyor. İsa dirildi. Ulusun ölüleri de dirildi. Dostlar, bir ağızdan şarkımızı söyleyelim.'' Ateşin çevresinde bir ağızdan vahşi ve zafer dolu yeni Paskalya şarkısı yükseldi. ''Halk mezarı yendi. Ölüler dirildi.'' ''Görüyor musun muhterem?'' dedi öğretmen. ''Pek bir şey değiştirmedik. İsa halk oldu ama ikisi de aynı anlama gelir. Günümüzde Tanrı'ya verilen ad budur.'' ''Halk Tanrı değildir.'' diye öfkeyle Peder Yanaros öğretmenin sözünü kesti. ''Öyle olsa vay halimize.'' ''Öbürü senin dediğinse asıl o zaman vay halimize.'' dedi öğretmen. ''Küçük parmağını bile oynatmadan çocukların açlıktan ölüşünü izleyen öbürü.'' Bütün suç papazınmış gibi eliyle ona gözdağı veren genç, coşkun bir kız, ''Aç çocuklar var oldukça Tanrı yaşamayacak!'' diye bağırdı. Peder Yanaros sustu, Tanrısını korumak için pek çok şey söyleyebilirdi ama susma yolunu seçti. Yer sarsıntılarına, yangınlara, gençliğe kim karşı koyabilirdi? Alev alev yanan delikanlılara, yerlerinde duramayan genç kızlara bakıyor, anlayabilmek için çırpınıyordu. ''Bağışla beni Tanrım'' diye düşünüyordu. Ya bu yeni bir dinse ama insanoğlunun yüreği nasıl böyle birden büyüyüverir? Eskiden içine yalnız ailesini, anasını, babasını, erkek ve kız kardeşlerini alırdı. Küçücüktü, kaba iplikle dikilmişti. Olsa olsa bir de Yanya'yı, Epir'i, biraz da zorladın mı Makedonya'yı, Rumeli'yi, Mora'yı, adaları, belki İstanbul'u alırdı içine ama daha çoğunu değil. Derken bugün bütün dünyayı alıyor. Tanrım nedir bu yeni saldırı? Çinliler, Hintliler, Zenciler içinde mi dans edeceğim? Benim için bu kadarı çok. Yüreğim Yunanlardan öteye gitmiyor. Ben her zaman 20 yaşında olmak ve yaşlılığa meydan okumakla övünen Peder Yanaros, yaşlanıyor muyum yoksa? Kötü bakışlı komutan yardımcısı Lukas yan gözle Peder Yanaros'u süzdü. Şu papaz da sopasına dayanmış ne düşünüyordu öyle? Yanına yaklaştı alaycı bir sesle. ''Senin yerinde olsam muhterem Peder'' dedi. ''Uzun süre ateş attığını arşınlamaktan vazgeçerdim. İster kızıl olsun ister kara. Bütün kurşunlar sonunda birbirine rastlar. Kararını ver bizimle gel. Seni korumak için önünde binlerce delikanlı olacak. Şimdiki gibi tek başına yolda yürürsen sonun yakındır.'' ''Görevim ne olursa olsun'' dedi Peder Yanaros. ''Şunu iyi bil ki benim yaratılışım budur oğlum. Tanrı'dan başka önümde beni koruyacak kimse olmayacak.'' ''Göreceksin Peder Yanaros. Tehlike saati çaldığında Tanrı seni terk edecek. Ama ben onu bırakmayacağım'' dedi Peder Yanaros sopasının ucuyla taşları döverek. ''Ne olabilir? Eteğinin ucuna yapışmış tutuyorum. Bırakmayacağım da.'' Lukas onu silkti. ''Etek yırtılır'' dedi gülerek. ''Elinde de bir bez parçası kalır. O senin güzel tanrın da çoktan kirişi kırmış olur. Ama boşuna vakit kaybediyorum. Seni tanırım Peder Yanaros. Mengene de sıksalar düşünceni değiştirmezsin. Şansın açık olsun.'' Öğretmen bir kahkaha attı. ''Tükürüğünü boşuna harcıyorsun Lukas. Sözüm meclisten dışarı Peder Yanaros'un ruhu merhum babamın koyunlarını bekleyen dişi köpeğe benziyor.'' Öfkelenen bir genç kız, ''Dişi köpeğe mi?'' dedi. ''Utanmalısın öğretmen. Bu ihtiyar bizden olmasa da saygıdeğer adamdır.'' ''Kızmayın yoldaşlar, size anlatacağım. Anlayacaksınız hepiniz. Babam çobandı. O sıralar çok küçüktüm ama bu anlatacağım bende büyük bir etki yaptı, kafamın içine kazındı. Birkaç koyunumuza bakan gerçekten vahşi, beyaz bir çoban köpeğimiz vardı. Bir gece ağıla bir kurt girdi ve bizim dişi köpekle birleşti. O geceden sonra köpek hiç avlamadan kurdu ağıla alır oldu. Babam koyunların teker teker kaybolduğunu görüyor, bir şey anlayamıyordu. Köpek hep ağılın içindeydi ve havlamıyordu. Bu işe akıl erdiremiyorum diyordu. Bir gece tüfeğini kapıp pusu kurdu. Ne görsün? Gece yarısı kurt ağılın içine atlıyor, ağzını açmayan dişi köpek de başını kaldırıp kuyruğunu oynatmakla yetiniyor. Kurt koyunlara saldırmak üzereyken babam ateş etti, elinde baltayla üstüne saldırdı. Kurt yaralı olmalıydı ki uluyarak kaçtı. Bunun üzerine kalın bir sopa kapan babam başladı köpeği dövmeye. Önce onu öldürmek istiyordu, sonra acıdı, ağılın kapısını açıp köpeği dışarı attı. Güneş doğmuştu. Dişi köpek uluyarak köyle ormanı birbirinden ayıran tepeye kadar koştu. Orada durdu. Nereye gitmeliydi? Önünde kurtlar vardı. Ardında eli sopalı babam. Nereye yönelse sonu gelmiş demekti. 3 gün 3 gece kurtlarla koyunlar arasında uludu. Aradan yıllar geçti. Yaşlanıyorum ama ulumalarını ürpermeden hatırlayamıyorum doğrusu. Köpek 4. gün sustu. Babam tepeye çıktı. Leşini buldu. Sonra öğretmen diye sordu genç kız. Ne demek istiyorsun yani? Artık gülmeyen öğretmen, bu dişi köpek dedi, yoldaşlar bu dişi köpek, peder Yanoros'un ruhudur. Dişi köpek gibi kızıllarla karaların arasında ulur durur, onun gibi geberip gidecek. Yazık o ruha. Peder Yanoros ağzını açmadı ama sanki yüreğine bir bıçak sokulmuştu. Bir an tükendiğini hissetti, gebereceğim diye düşündü. Belki öğretmen haklı, kurtlarla koyunların arasında uluyarak gebereceğim. İçine bir kötü önsezi doldu, tüm gövdesi ürperdi. Dostlarım dedi, bırakın da oturayım, yorgunum. Takkelerimizi önümüze koyalım Mitros, bu işin içinden nasıl sıyrılabiliriz? Papaz denen bu şeytan herif hakkında ne düşünüyorsun? Çavuş somurttu, başını omuzları arasına gömdü. Ne demeli komutan? Çok tuhaf. Görmediğim zaman beni korkutmuyor. Sakalının kıllarını yürekten teker teker yolabilirim. Ama karşıma çıkar çıkmaz bacaklarım kesiliyor. Beri dur iblis. Bütün bunların anlamı ne? Her şey bir yana. Gerçeği söylüyor belki. Ama gerçeği söylüyorsa hapı yuttuk demektir. Ne diyor Mitros? Yüzünü buruşturma. Hazreti İsa sağımda diyor. Onu benden başka gören yok. Dolayısıyla da kimseden korkmuyorum. Ya doğruysa komutan? Komutan sabırsızlandı. Zavallı Mitros, bana kalırsa sen de hafiften oynatmaya başlıyorsun. Aklımızı oynatmamak için bu işe bir son vermek gerektiğini söylerken haklıyım. Seni de bunun için çağırdım. Kendini koca bir taşın üstüne bıraktı. Bu arada partizanlar dansı kesmiş, peder Yanaros'un çevresine çömelmişlerdi. Birçoğu binbaşının karısının getirdiği mektupları çıkarıyordu göğsünden. Göz kırpıp genç kadına dişi komutan diyenler de vardı. Kimi heceleyerek okuyordu mektubunu, kimi de öğretmeni yardıma çağırıyordu. Ona ilk mektup okutan seyyar satıcı Kozma oldu. Kozma bir zamanlar Preveze'de Ermeni ortağıyla küçük bir kumaş mağazası işletirdi. Ama Ermeni bütün sermayesini yiyince Kozma gezgin satıcılık yapmak zorunda kaldı. Dükkan sahibi olduğu sıralar komünistlere veriştirir dururdu. İsa'yı ve yurdu satan, dükkanımı yağmalamaktan başka şey düşünmeyen bütün bu serserileri kurşuna dizin. Yoksul düşünce Kozma da komünistlerin safına geçti. Artık Ermenilerin elindeki bu eşitsizlik dünyasını yıkmaktan başka şey düşünmüyordu. Zengin bir komünist olmayan bir yoksul gibi. Kozma mektubu okutmak üzere öğretmeni yardıma çağırdı. ''Hey profesör'' dedi, ''seninle ortak olsaydım dükkanım elden gitmezdi.'' ''Evet ama bizimle dağda olamazdın be Kozma, aşağıdakilerle işbirliği yapardın.'' ''Doğrusun be profesör, dükkan cehennemin dibine.'' Yine de bu işi kabul edemiyorum. Her neyse bırakalım bunları da sen bana mektubu oku. Öğretmen mektubu Kozma'nın elinden aldı ve okumaya başladı. Sevgili kardeşimiz Kozma, Tanrı'ya şükürler olsun hepimiz iyiyiz. Yalnız hastayız işte. Açlıktan mı yoksa soğuktan mı Tanrı bilir. Henüz kimse başımızı ağrıtmıyor. Şeytan kulağına kurşun. Ne kızıl var ne de kara. Ama kapının her vuruluşunda yüreğimiz mezar kesiliyor. Keçi Pardola'nın 3 yavrusu oldu ama 3'ü de erkek. Tanrı da bize karşı. Geçen gün beyaz faresine fal baktıran aksakallı bir ihtiyar geçti buradan. Görmeye gitmedik ama anamız bir düş gördü. Büyük yağmurdan sonra güneş açıyor. Düşü açıklaması için papaza gittik. Gün gibi açık dedi. Tanrı'ya şükürler olsun. Gün gibi açık, iyi bir düş bu. Kozma yakında gelecek. Güneş odur işte. Güneş benmişim diye haykırdı Kozma kahkahayla. Zavallı anacığım, kafasından geçenleri düşünde bile görüyor. Öğretmen az ötede kapkara yüzlü iri yarı bir adamın yanına çömeldi. Adam elindeki kağıt parçasını umutsuzca evirip çeviriyor. Allah'ın cezası karalamaları sökemediğinden söğüp duruyordu. Öğretmen mektupta yazılı olanları ona okudu. Tek başıma tarlaya, eve, keçilere ve çocuklara bakmaktan canım çıkarken dağda ne halt ediyorsun sersem herif? Hangi laneti olasıca köpek girdi o boş kellene? Özgürlük uğruna savaştığını yazıyorsun ama özgürlüğün bize yiyecek verip vermeyeceğini düşünmedin bile. Yoksa özgürlüğün çift sürmek, evi temizlemek ve çocukları yıkamakta bana yardımcı olacağını mı sanıyorsun? Yalancı, beni istediğinde hiç bunları söylememiştin. Papaz kızıyım ben. Mektep medrese gördüm. Sıradan biri olmadığımı biliyorsun. Ağır iş görmek için yetiştirilmedim. Yüreğim kırık. Kaçıp gitmemi istemiyorsan çabuk dön sefil. Biliyorsun, taliplerim eksik değil. Mektubu kapıp bin parçaya ayıran uzun boylu esmer adam, "Bu kadarı yeter, canı cehenneme be!" diye bağırdı. Öğretmen gülerek kalktı yerinden. "Üzülme be Dimitri, burada da ağır iş görülüyor. Kadınların canı cehenneme." Sonra peder Yanaros'un çevresine biriken arkadaşlarına doğru yürüdü. Tere batmış iki kişi sevinç içinde koştu geldi. Sırtlarına birer çoban kepeneği geçirmişlerdi. Uzun sopaları vardı ama elleri kan içindeydi. Lukas'a işaret ettiler. "Sen gerçek bir başkansın," dediler gülerek. Lukas elini uzattı. "Kutu nerede?" Adamlardan biri kebesinin altından uzun, gümüşlü bir kutu çıkardı. Kutuyu uzatırken alaycı bir sesle, "Herhalde büyük yardımını göreceksin Lukas," dedi. "Dalga mı geçiyorsun asker? Bu kutsal kuşak da bizimle birlikte savaşacak. Göreceksin bak." İki parmağını ağzına götürüp ıslık çaldı. "Aleko yoldaş." Sonra iki haberciye döndü. "Giysiler nerede?" Sözde çoban giysi çıkınını gösterdi. "İşte," dedi, "yalnız donunu bıraktık." Yere bir cübbe, bir papaz takkesi, bir kuşak, iki koca pabuç, iki mavi çorap, bir de gümüş haç bıraktı. Eşeğiyle küfelerini de aldık. Küfelerin dibinde 2-3 incir kalmıştı ama onları yedik. "Aleko!" diye seslendi yine Lukas. Kalabalık yer açtı. Castello'dan kaçan aşçı Aleko, ağzı kulaklarında topallayarak ilerledi. "Buradayım!" diye bağırdı Lukas'ın önünde durup. "Peder Aleksandros," dedi Lukas gülerek, "işte kutsal giysilerin. Hemen geçir şunları sırtına. Zorlu bir görev alacaksın." "Papaz mı olacağım?" dedi Aleko gözlerini devirerek. "Hemen giyin, soru sorma." Aleko ceketiyle pantolonunu çıkardı, cübbeyi sırtına, takkeyi başına geçirdi, haçı boynuna astı. Sonra çevresine toplanmış, kahkahadan kırılan kızlarla delikanlıları kutsamak için elini kaldırdı. Lukas gümüş kutuyu avucunda zıplatıyordu. "Dikkat et peder Aleksandros," dedi. "Sana gümüşten bir bomba veriyorum. Palavra sıkıp köyleri teker teker ele geçireceksin. Hristiyanlar buraya, işte Meryem anamızın kuşağı. Geliyor, köyünüze can vermek, ruhunuzu diriltmek, yoksulluğun, savaşın ve haksızlığın iblislerini kovmak için geliyor. Üstelik Meryem anamız bana bir sır verdi. Gelin bakın, dinleyin hepiniz." Kalabalık çevrene toplandığında gizemli bir havayla şöyle diyeceksin. "Meryem Ana sizlere söylemem için bir sır verdi bana. Onun sevgisini kazanmak istiyorsanız bütün faşistleri öldürün. Kara iblisler, kara takkelilerden başkası değildir. Söyleyeceklerin bu kadar, anladın mı?" "Anladım. Yeni bir eğlence çıktı demektir. Dikkat et diyorum sana. Gülme, kurnaz bir adamsın. Bunun için seni seçtim. Ama ustalığı çok ileri götürmek gerek. Bir papaz kadar kurnaz olmalısın. En ufak şeyden kuşkulanırlarsa seni çarmıha gererler peder Aleksandros. Tıpkı benzerini çarmıha gerdikleri gibi." Peder Yanaros'un soluğu kesilmişti. Bu yepyeni, tanrısız, saygısız, yiğitlik ve küfürden oluşan dünyayı anlamak için gözlerini iyice açıyor, dikkat kesiliyordu. İsa onları güldürüyor ama adalet ve özgürlük uğruna ölüyorlar. Haksızlığa kafa tutan bu partizanlar, "Beni bağışla ulu tanrım, ya farkına varmadan ilk Hristiyanların yerini aldıysa?" Henüz bunu bilmediklerinden küfrediyorlar ama anlayacakları gün gelebilir. Olamaz. Yaralı keşiş, Nikodimos kardeş ya haklıysa, ya İsa bu yiğitlerin başına geçip Tanrı'nın tapınağından, yeryüzünden sahte sofuları, yoksulu ezenleri, bezirganları kovmak için haç yerine kırbaç sallıyorsa? Peder Yanaros bakışlarını gülüp küfrederek tüfeklerini parlatan adamlar üzerinde gezdiriyordu. İçini çekti. "Ah bu İsa yeryüzüne inebilse, belime fişekliği taktığım gibi 70 yaşında olmama bakmadan bayrağını kapar, sahte sofuları, yoksulu ezenleri ve bezirganları silip süpürmek üzere saldırıya geçerdim." Peder Yanaros'un düşüncesi derin sulara çarpıyordu. Gözlerini kapadı. Çevresinde seslerin ve kahkahaların uğultusunu duyuyor, patlayan silahları işitiyordu. Neredeydi? Ay doruğundan uzaklaşmış, gök kubbenin bir yanına doğru eğilmişti. Lukas, peder Yanaros'u gördü ve ayağıyla itti. Onu unutmuştu. "Bizi bağışla peder Yanaros, seni unutmuştuk. Başım oldukça kalabalıktı. Meryem ananın kuşağına iş bulmak gerekiyordu." El çırptı. "Kokolios!" diye seslendi. saçı sakalı birbirine karışmış, sansar gibi delice bakışlı bir adam burada diyerek çıktı ortaya. Başkan nerede? Adam sırıttı. Tepede, hanımla birlikte nöbet tutuyor. Herkes bastı kahkahayı ama öfke Lucas'ın gözlerine çıkıverdi. Susun diye kükredi. Kokolios'a döndü. Git, babasının beklediğini söyle ona. Haber getirmiş. Ne getirmiş? Castello'dan haber getirmiş. 17. ayrımın sonu. Sayfa 186.